Ayrım 44.
Kinle nefretin meydana getirdiği bütün yapıların acıklı görünüşü onda da vardı. Virane. Bunu kim yaptı diye sorulabilirdi. Bunu kim yıktı diye de sorulabilirdi. Bu kaynaşmanın hazırlıksız yaratılmasıydı. Vay canına! Şu parmaklık, şu kepenk, şu pervaz, şu kırık maltız, şu çatlak tencere, hepsini verin, hepsini atın. İtin, yuvarlayın, kazın. Hepsini devirin, alt üst edin, yıkın. Bu taşın, molozun, kalasın, demir çubuğun, paçavranın, sökülen pencerenin, hasırı yolunmuş sandalyenin, lahana koçanının, parça parça entarinin, hırtı pırtı elbisenin, lanetin işbirliğiydi. Büyüktü, aynı zamanda küçüktü de. Bu kargaşalığın hemen oracıkta taklit ettiği uçurumdu. Atomun yanında bir kitle, koparılan duvarlar, kırılan çanak, bütün yıkıntıların, döküntülerin korkunç kaynaşması. Sisyphos oraya kayasını, Eyüp de kırık şişesini atmıştı. Dipnot, Grek efsanelerine göre zalim Korintos kralı Sisyphos, öldükten sonra cehennemde yuvarlak koca bir kayayı dağdan yukarı ite ite çıkarmaya mahkum edilir. Kaya geri geri yuvarlandıkça o yeniden itmek zorunda kalır. Bu deyim boyuna tekrarlanması gereken zor bir işi anlatmak için kullanılır. Bir kelimeyle korkunçtu. Baldır çıplakların kalesiydi bu. Devrilen yük arabaları yamacı girintili çıkıntılı hale getiriyordu. Kocaman bir yük arabası dingili gökyüzüne doğru uzanmış bir halde yatırılmıştı. Bu gürültülü cephede bir yara izi gibi görünüyordu. Bu vahşetin mimarları sanki dehşete külhaniliği de eklemek isterlermiş gibi bir yolcu arabasını kol gücüyle yığıntının ta tepesine çıkartmışlardı. Araba atları çözülen okunu gökteki bilinmez hangi beygirlere uzatıyordu. Ayaklanmanın tortusu olan bu dev gibi yığıntı akla bütün devrimlerin üzerine devrilen bir dağı getiriyordu. 89'un üzerinde 93, 10 Ağustos üzerinde 9 Termidor, 21 Ocak üzerinde 18 Brumaire, Prairial üzerinde Vandemier, 1830 üzerinde 1848. Meydan buna değerdi. Bu barikat da Bastille'in yok olduğu yerde belirmeye layıktı. Okyanus bent kursa, tıpkı böyle kurardı. Bu biçimsiz yığıntının üzerinde dalgaların şiddetinin izleri görünüyordu. Hangi dalga? Halk kalabalığı. İnsan taşlaşmış gürültü gördüğünü sanırdı. Bu barikatın üzerinde sanki şiddetli ilerlemenin iri esrarlı arıları kovanların üstünde vızıldıyorlardı. Bu bir çalılık mıydı? Gürültülü bir cümbüş müydü? Bir kale miydi? Sanki bunu bir baş dönmesi kanat vura vura yapmıştı. Bu tabyada çirkef, bu enkaz yığınında Olimpos Dağı'nın tanrılarına yaraşır bir yücelik vardı. Orada, elemli bir umutsuzluk dolu karmakarışıklık içinde, çatı kirişleri, boyalı kağıtlarıyla çatı pencereleri, bütün camlarıyla birlikte yıkıntı içine saplanmış pencere çerçeveleri top ateşini bekliyorlardı. Sökülmüş bacalar, dolaplar, masalar, sıralar, avaz avaz uluyan, inleyen bir karışıklık. Dilencinin bile geri çevirdiği, içinde hem öfke hem de yokluk bulunan o binbir türlü pek yoksul şeyler. Bir halkın hırtı pırtı elbisesi denebilirdi. Tahtadan, demirden, tunçtan, taştan hırtı pırtı. Denebilirdi ki bunları oraya kapısının önüne Saint Antoine mahallesi dev gibi bir süpürgeyle itmiş, sefaletini barikat yaparak yığmıştı. Cellat kütüğüne benzer kümeler, dağılmış zincirler, dar ağacı şeklinde keresteler, yıkıntı arasından görünen yatay tekerlekler, anarşinin bu yapısına halkın daha önce çektiği işkencelerin karanlık, kaygılı yüzünü katıyordu. Saint Antoine barikatı her şeyi silah olarak kullanıyordu. İç savaşın toplumun başına atabileceği her şey oradan çıkıyordu. Çarpışma değildi bu, çılgınlığın son haddiydi. Bu tabyayı koruyan, aralarında kısa, ağzı boru gibi geniş tüfekler de bulunan karabinalar, mermi yerine porselen kırıntıları, ufak kemik parçaları, elbise düğmeleri, bakırdan yapıldığı için tehlikeli mermi haline gelen mobilya tekerlekleri yağdırıyordu. Bu barikat öfkeden çıldırmış gibiydi. Bulutlara doğru anlatılamaz bir şikayet, bir hoşnutsuzluk bağırtısı fırlatıyordu. Kimi vakitte orduyu korkutarak kalabalığa, fırtınaya bürünüyordu. Ateş saçan bir baş kalabalığı onu örtüyordu. Kaynaşan bir kalabalık onu dolduruyordu. Tüfeklerden, kılıçlardan, sopalardan, baltalardan, mızraklardan, süngülerden diken diken olmuş bir doruğu vardı. Büyük bir kırmızı bayrak orada rüzgarda dalgalanıyordu. Komuta sesleri, hücum şarkıları, trompet sesleri, kadınların hıçkırıkları, açlıktan ölenlerin esrarlı kahkahaları duyuluyordu. Son derece büyüktü, canlıydı. Elektrik akımına tutulmuş bir hayvanın sırtı gibi yıldırım kıvılcımları fışkırıyordu. Tanrı'nın sesine benzeyen o halk sesinin gürlediği, bu tepeyi devrimin ruhu bulutlarla örtülüyordu. Bu dev gibi moloz küfesinden garip bir ihtişam yayılıyordu. Bu bir yığın süprüntü, aynı zamanda da Sina Dağı'ydı. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu barikat devrim adına saldırıyordu. Neye? Devrime. Rastlantıdan, düzensizlikten, telaştan, korkudan, anlaşmazlıktan, bilinmezlikten kurulu olan bu barikatın karşısında Millet Meclisi, Halk Hakimiyeti, Genel Seçim, Millet, Cumhuriyet vardı. Marseillaise meydan okuyan Carmagnol'du bu. Dipnot: Marseillaise Fransız Milli Marşı, Carmagnol'de 16. Louis Temple hapishanesindeyken ortaya atılan devrim şarkısıdır. Çılgınca ama kahramanca meydan okuyuş. Çünkü bu eski mahalle bir kahramandır. Mahalle ile istihkam birbirine yardım ediyordu. Mahalle barikata dayanıyor, barikat da mahalleye yaslanıyordu. Geniş barikat, Afrika generallerinin stratejilerinin gelip kırıldığı sarp bir kıyı kayalığı gibi uzanıyordu. Mağaraları, girinti çıkıntıları, sihirleri, kamburlukları sanki yüz buruşturuyor, duman altında alayla sırıtıyordu. Misket ateşi orada şekilsizlik içinde kayboluyordu. Mermiler oraya saplanıyor, gömülüyor, batıyordu. Gülleler ancak delikleri delebiliyordu. Bir hercümerce karşı top ateşi açmak neye yarar ki? Savaşın en yırtıcı, vahşi görünüşlerine alışmış olan alaylar, yaban domuzu gibi diken diken, dağ gibi iri oluşuyla yabani bir hayvana benzeyen bu istihkama kaygılı gözlerle bakıyorlardı. Oradan bir çeyrek fersah ötede, Château d'Eau yakınından caddeye açılan Temple sokağının köşesinden inen, Dalman mağazasının vitrininin meydana getirdiği köşeden cesaret edip de başını uzatabilse, uzakta kanalın ötesinde Belleville yokuşuna yükselen sokakta, yokuşun en tepesinde garip bir duvar görürdü. Bu duvar evlerin ikinci katları hizasındaydı. Sağ koldaki evlerde sol koldaki evleri birleştiriyordu. Sanki sokak bu en yüksek duvarını birdenbire kendisini kuşatmak üzere ikiye katlamıştı. Duvar taştan örülmüştü. Dümdüz, doğru, soğuk, dikey bir duvardı. Gönye ile düzeltilmiş, alan ipiyle çekilmiş, duvarcı çekülüyle çizilmişti. Çimentosu yoktu ama bu, bazı eski Roma duvarlarında olduğu gibi sert mimarisine zarar vermiyordu. Yüksekliğinden derinliği tahmin ediliyordu. Üst tabanı zemin tabanına matematik bir kesinlikle koşuttu. Kurşuni yüzeyinde yer yer kara iplikleri andıran mazgallar görünüyordu. Bu mazgallar birbirinden eşit aralıklarla ayrılmışlardı. Sokak göz alabildiğine ıssızdı. Bütün pencereler, kapılar kapalıydı. Dipte de sokağa bir çıkmaz haline getiren bu duvar yükseliyordu. Hareketsiz, sakin duvar. Orada hiç kimse görünmüyor, hiçbir şey duyulmuyordu. Ne bir gürültü, ne bir ses, ne bir soluk. Bir mezar. Parlak Haziran güneşi bu korkunç şeyi ışığa boğuyordu. Temple Mahallesi'nin barikatıydı bu. İnsan oraya gelip de onu görünce o esrarlı hayalet karşısında düşünceye dalmamak en cüretliler için bile mümkün değildi. Ayarlanmış, derli toplu, istiflenmiş, hizaya getirilmiş, ahenkli bir hali vardı, hazindi de. Burada hem fen hem de esrar vardı. Bu barikat komutanının hem bir hendese bilgini hem de bir hayalet olduğu anlaşılıyordu. Herkes buna bakıp alçak sesle konuşuyordu. Arada sırada birisi er, subay ya da halk temsilcisi ıssız yolu geçmeye cesaret ederse, tiz, hafif bir ıslık sesi işitiliyor, yolcu yaralı ya da ölü olarak düşüyordu. Yahut da o kurtulursa rastgele kapalı bir pancura, bir duvar alçısına, taşlar arasındaki sıvaya bir merminin saplandığı görülüyordu. Bu bazen de bir misketti, çünkü barikattakiler dökme iki hava gazı borusunun birer ucunu kıtıkla, kille tıkayarak iki küçük top meydana getirmişlerdi. Boş yere barut harcamıyorlardı. Hemen hemen her atış hedefe isabet ediyordu. Şurada burada birkaç ölü, kaldırımlar üzerinde kan birikintileri vardı. Beyaz bir kelebeğin öteye beriye uçuştuğunu hatırlıyorum. Yaz mevsimi hakkından feragat etmiyor. Bütün o dolaylarda kapıların dibi yaralılarla doluydu. Orada insana görünmeyen biri kendisine nişan alıyormuş gibi geliyor, bütün caddenin boydan boya hedef olarak alındığını anlıyordu. Hücum birliği Temple Mahallesi'nin girişindeki kanalın kemerli köprüsünün meydana getirdiği balık sırtının arkasına toplanmıştı. Askerler ölüm saçan bu hazin istihkak mı, bu hareketsizliği, bu ilgisizliği ağır ciddi bir tavırla seyrediyorlardı. Kimisi kasketinin görünmemesine dikkat ederek köprü kemerinin tepesine kadar yüzü koyun sürünüyordu. Kahraman albay Montaigner bu barikata ürpertiyle karışık bir hayranlık duyuyordu. Bir temsilciye nasıl da yapmışlar diyordu. Bir tek taş taşmıyor. Tıpkı bir porselen gibi. O sırada bir kurşun göğsündeki nişanı parçaladı, kendisi de yere yıkıldı. Korkaklar diyorlardı. Meydana çıksalar ya, görünsünler bakalım hele. Cesaret edemiyorlar, gizleniyorlar. 80 kişiyle korunan, 10 bin kişiyle kuşatılan Temple Mahallesi barikatı 3 gün dayandı. 4. gün Zaça'daki, Konstantin'deki gibi yaptılar. Dipnot: Cezayir'de Zaça, Konstantin şehirleri 1849'da Fransızların bir kuşatmasına kahramanca karşı koymuştu. Evleri deldiler, damlardan geldiler, barikat alındı. 80 korkaktan bir tanesi bile kaçmayı düşünmedi. Daha sonra sözünü edeceğimiz komutan Barthélemy'nin dışında hepsi orada öldüler. Saint-Antoine barikatı gök gürültüsüydü, Temple barikatı sessizlik. Bu iki sığınak arasındaki fark korkunçla uğursuz arasındaki farktı. Birisi canavar ağzına benziyordu, öbürü bir maskeyi andırıyordu. Hazirandaki karanlık, esrarlı, muazzam ayaklanmanın bir öfkeyle bir bilmeceden meydana geldiğini kabul edecek olursak, birinci barikatta ejderha, ikinci barikatta Sphinx varmış gibi geliyordu. Bu iki kaleden birini Courne, öbürünü Barthélemy adında iki kişi yapmıştı. Courne, Saint-Antoine barikatını yapmıştı, Barthélemy de Temple barikatını. Bunların her biri kendisini meydana getireni yansıtıyordu. Courne uzun boylu bir adamdı, geniş omuzları, kırmızı bir yüzü, ezici yumrukları, cesur bir yüreği, mert bir ruhu, saf müthiş bir bakışı vardı. Korkusuz, kuvvetli, öfkeli, heyecanlıydı. İnsanların en samimisi, savaşçıların en korkuncuydu. Savaş, çarpışma, çatışma onun için havaydı, onu neşelendiriyordu. Deniz subaylığı etmişti, davranışlarından, sesinden, enginlerden çıktığı, fırtınadan geldiği anlaşılıyordu. Savaşta kasırgayı sürdürüyordu. Deha bir yana, Courne'de Danton'dan bir şeyler vardı. Tıpkı tanrılık bir yana, Danton'da da Herkül'ü hatırlatan bir şeyler olduğu gibi. Barthélemy zayıf, çelimsiz, soluk benizli, sessiz bir adamdı. Acıklı bir külhan beyiydi. Bir belediye çavuşu kendisini tokatlayınca onu gözetledi, bekledi, öldürdü. 17 yaşında küreye mahkum edildi. Oradan çıktı, bu barikatı yaptı. Sonradan acı bir şey, ikisi de Londra'da sürgündeyken Barthélemy Courtney'i öldürmüştür. Acıklı bir düello oldu bu. Bir süre sonra da Barthélemy ihtirasın karıştığı esrarlı maceralardan, Fransız adliyesinin hafifletici sebepler gördüğü, İngiliz adliyesinin sadece ölüm gördüğü felaketlerden, birinin çarkına kapılan bu zavallı asılarak idam edildi. Karanlık toplum yapısı öyle meydana getirilmiştir ki, maddi yokluk sayesinde, ahlaki karanlık sayesinde, hiç şüphesiz güçlü, belki de yüce bir zekası olan bu talihsiz yaratık, Fransa'da kürekle başlayıp İngiltere'de dar ağacında sona erdi. Gerektiği anlarda Barthélemy yalnız bir bayrak çekerdi. Kara bayrak. 2. İnsan uçurumda konuşmazsa ne yapar? Ayaklanmanın gizli eğitiminde 16 yılın önemi vardır. 1848 Haziran'ı 1832 Haziran'ından daha çok şey biliyordu, daha tecrübeliydi. Böylece Şanvröri sokağındaki barikatta az önce anlattığımız iki dev barikatla ölçülürse ancak bir taslak, bir denemeydi. Ne var ki zamanına göre korkunçtu. İsyancılar Enjolras'ın gözü altında, çünkü artık Marius hiçbir şeye bakmıyordu, geceden iyice yararlanmışlardı. Barikat tamir edilmekle kalmamış, üstelik güçlendirilmişti de. Yarım metre yükselmişlerdi. Taşların arasına saplanan demir çubuklar hazır bekleyen mızraklara benziyordu. Dört bir yandan getirilen her türlü yıkıntı, moloz, içerideki girinti çıkıntıyı daha da karışık hale sokuyordu. Sığınak ustaca içeriden duvarla, dışarıdan da çalıyla yeniden yapılmıştı. Tıpkı bir kale duvarına çıkar gibi yukarı çıkmaya yarayan taş merdiveni de onarmışlardı. Barikatı bir düzene sokmuşlardı. Meyhanenin alt salonunu boşaltmışlar, mutfağı seyyar hastane haline getirmişlerdi. Yaralıların pansumanını tamamlamışlar, yere masaların üzerine dökülen barutu toplamışlar, kurşunları eritmişler, mermi yapmışlardı. Sargı bezlerini ayırmışlar, düşen silahları dağıtmışlar, istihkamın içini temizlemişler, yıkıntıyı kaldırmışlar, ölüleri götürmüşlerdi. Ölüleri hala ellerinde bulunan Mondetur Ara Sokağı'na yığdılar. Oradaki kaldırım taşları uzun zaman kıpkırmızıydı. Ölüler arasında dört tane de banliyöden gelen muhafız askeri vardı. Enjolras onların üniformalarını bir kenara kaldırttı. Enjolras iki saat uyumalarını öğütlemişti. Onun her öğüdü bir emirdi. Yalnız bundan ancak 3-4 kişi yararlandı. Feuilly bu iki saati meyhanenin karşısındaki duvara şu yazıyı kazmakla geçirmişti. Yaşasın halk! Sıva üzerine kazılan bu iki kelime 1848'de hala o duvarda okunuyordu. Üç kadın bu gece dinlenmesinden yararlanarak büsbütün ortadan kayboldular. Bu da isyancıların daha rahat soluk almalarını sağlamıştı. Kadınlar komşu evlerden birine sığınmak imkanını bulmuşlardı. Yaralıların pek çoğu dövüşebilirdi, buna da can atıyordu. Seyyar hastane haline gelen mutfakta şiltelerle, samanlarla meydana getirilen bir sedyenin üzerinde ikisi muhafız askeri, beş ağır yaralı vardı. Hepsinden önce muhafız askerlerini tedavi ettiler. Alt salonda kara örtüsü altındaki Mabeuf'le direğe bağlı Javert'den başka kimse kalmamıştı. Enjolras burası ölüler salonu dedi. Tadipteki tek mumla ancak aydınlanan bu salonda ölünün bulunduğu masa direğin arkasında yatay bir çizgi gibi kaldığından ayaktaki Javert'le yatan Mabeuf'ten büyük bir haç gibi bir şekil meydana geliyordu. Yolcu arabasının oku yaylım ateşiyle kırılmışsa da gene de oraya bir bayrak asacak kadar ayaktaydı. Enjolras dediğini daima yerine getiren o başkanlık niteliğine sahip bir kimseydi. Öldürülen ihtiyarın delik deşik kanlı ceketini göndere bağladı. Artık hiçbir şey yemek imkanı yoktu. Ne ekmek vardı ne de et. Orada bulundukları 16 saat içinde barikattaki 50 kişi meyhanenin yetersiz yiyeceklerini çabucak tüketivermişti. Saldırıya dayanan her barikat belirli bir anda kaçınılmaz bir şekilde medüs salı haline gelir. Açlığa katlanmak gerekti. Haziran'ın o Spartalılara layık 6. gününün ilk saatlerindeydiler. Saint Mary barikatında isyancılar Jean'ın çevresini sarmışlar, ekmek istiyorlardı. Jean, yiyecek diye bağıran bütün o savaşçılara niçin diyordu. Saat 3-4'te hepimiz ölmüş olacağız. Artık bir şey yemek mümkün olmadığından Anjolra içkiye izin vermedi. Şarabı yasakladı, rakıyı tayına bağladı. Mahzende dolu, ağızları sıkı sıkı mühürlü 15 kadar şişe bulmuşlardı. Anjolra ile Confer bunları incelediler. Confer yukarı çıkanlara, "Bunlar bakkal olarak işe başlayan Üçlü Baba'nın eski sermayesinden kalanlar," dedi. Bossuet, "Halis şarap olsa gerek," diye belirtti. "Bereket versin ki Grantaire uyuyor. Ayakta olsaydı bu şişeleri kurtarmakta epeyce zorluk çekerdik." Anjolra mırıldanmalara rağmen 15 şişe vetosunu kullandı. Hiç kimsenin dokunmaması için onları kutsallaştırmak üzere Mabeuf Baba'nın yattığı masanın altına koydurdu. Sabahın saat 2'sine doğru birbirlerini saydılar. Hala 30 kişiydiler. Yavaş yavaş tanyeri ağarmaya başlıyordu. Taştan kafesine yeniden yerleştirilmiş olan meşaleyi daha söndürmüşlerdi. Barikatın içi, sokaktan alınan o avlu gibi yer, karanlıklara boğulmuştu. Alacakaranlığın belli belirsiz dehşeti içinde kazaya uğramış bir geminin güvertesine benziyordu. Gidip gelen savaşçılar orada birer karaltı gibi kımıldıyorlardı. Bu korkunç gölge yuvasının üzerinde sessiz evlerin katları mosmor beliriyordu. Daha da yukarıda bacalar ağrıyordu. Gökyüzünde belki beyaz, belki de mavi olan belirsiz bir sevimli renk vardı. Orada kuşlar mutlu çığlıklarla uçuşuyordu. Barikatın dip tarafını meydana getiren yüksek ev doğuya doğru dönük olduğundan damında pembe bir pırıltı vardı. Sabah rüzgarı üçüncü katın küçük penceresindeki ölü adamın kır saçlarını karıştırıyordu. Courfeyrac Feuilly'ye "Meşaleyi söndürdüklerine çok sevindim," diyordu. Rüzgarda çırpınan o meşale canımı sıkıyordu. Korkarmış gibi bir hali vardı. Meşalelerin ışığı korkakların zekasına benzer. Titrediği için iyi aydınlatmaz. Gün doğuşu kuşlar gibi zihinleri de uyandırdı. Herkes konuşuyordu. Jolly bir saçakta dolaşan kediyi görmüş, bunun felsefesini yapıyordu. "Kedi nedir?" diye bağırıyordu. "Bir düzelticidir. Tanrı fareyi yaratınca bak hele bir hata yaptım," dedi. Sonra da kediyi yarattı. "Kedi farenin dizgi hatasını düzelten cetveldir. Fare artı kedi, yaratılışın gözden geçirilmiş şeklidir." Confer çevresini kuşatan öğrencilere, işçilere, ölülerden, Jean Prouvaire'den, Bahorel'den, Mabeuf'ten, hatta Le Cabuc'ten, Anjolras'ın ciddi kederinden söz ediyordu. Diyordu ki, "Harmodius'la Aristogiton, Brutus, Şereas, Stephanus, Cromwell, Charlotte Corday, Sand, hepsinin bıçağı sapladıktan sonra ıstırabanları oldu. Kalbimiz öyle heyecanlıdır, insan hayatı öyle bir bilmecedir ki, siyasi bir cinayette bile, kurtarıcı bir cinayette bile, öyle bir cinayet varsa, bir insanı vurmuş olmanın vicdan azabı insanlığa hizmet etmenin sevincinden fazladır." Laf lafı açar ya, biraz sonra Jean Prouvaire'in mısralarından söz açılmış, oradan da Confer çevirilere geçmişti. Georgica çeviricilerini, Raus ile Kurnar'ı, Kurnar'la Delili birbirleriyle karşılaştırıyor, Malfilatr'ın çevirdiği bazı parçaları, özellikle Sezar'ın ölümündeki mucizeleri anlatan parçayı belirtiyordu. Sezar denince de konuşma Brutus'e döndü. Confer, "Sezar haklı olarak düştü," diyordu. Ciceron ona karşı sert davrandı, haklıydı. "Bu şiddet asla kınama, hiciv değildir." Zoilos, Homeros'a hakaret ederken, Maevius, Vergilius'a hakaret ederken, Vize, Molière'e hakaret ederken, Pope, Shakespeare'e hakaret ederken, eski bir kıskançlık, kin yasası yerine gelmiş oluyordu. Dehalar hakareti çeker. Büyük adamlar az ya da çok çekiştirilir, rahatsız edilir. Yalnız Zoilos'la Ciceron farklıdırlar. Cicero'n Brutus'un adaleti kılıçla yerine getirdiği yerde adaletin fikirle savunmasını yapar. Bana gelince ben şu birinci adaletin aleyhindeyim, yani kılıcın, ama eski çağ bunu kabul ediyordu.